Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 4 Nisan 2023 günlerden Salı. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Oldukça yüklü bir gündem var yine dünyadan. Bahmut Savaşı, Artemov Savaşı sona eriyor. Çatışmalar artık 3 koldan daralmıştı. Çember Rusya Federasyonu ve müttefik güçlerinin Ukrayna ordusu, yönetimi, Zelenski burada mutlaka tutunacaklarını söylüyordu ama artık batı bölgelerine tek kalan yerden çekilme başladığı haberleri var. %70 gibi bir oran veriliyor. Merkezde sokak sokak, cadde cadde çatışmalar oluyordu. Büyük tahkimat yapılmıştı. Ukrayna'nın karşı saldırıya geçeceği yolunda batı medyasında haberler var. Bahar ayları, pek çok şey söylendi askeri cephede. Hemen hiçbirisi tam olarak çıkmadı, öyle söyleyeyim, ben de aktardım sizlere. Tabii bunun dışında Ukrayna'yı merkez alan küresel gelişmeler çok önemli. Orta Doğu'ya da yankıları olan gelişmeler var. Hem Britanya'nın seyreltilmiş uranyumlu silahlar, mühimmatlar vermesi, buna Rusya Federasyonu'nun taktik nükleer silahları Belarus'a yerleştirerek misilleme yapması, ki ilk İskender M'lerin ulaştığı yolunda bilgiler var. Zelenski yönetimi Amerika heyetini, içinde Cumhuriyetçi Mike Pompeo, eski Dışişleri Bakanı da var, ağırlıyor. Amerikan cephesinde silah tartışmaları var. Ama tabii bugünün en önemli haberi Finlandiya'nın 31. üye olarak NATO'ya katılması. Türkiye'nin Finlandiya'nın üyeliğinin onaylandığına yönelik belgeyi Amerika'ya teslim etmesi, Brüksel'deki karargahta bayrağın göndere çekilmesi söz konusu. İsveç henüz onay alamamış durumda ama onu da göreceğiz ne olacağını. Bugün Antony Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı ile Türk Dışişleri Bakanı'nda görüşmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Genel Dönem Başkanlığı ise Rusya Federasyonu'na geçti. Sergey Lavrov'un bir dizi toplantıyla çok kutupluluk ve küresel sistemin demokratikleşmesi temasını öne çıkartacak bir gündemle ortaya çıkacağı dönem başkanlığı döneminde haberleri var efendim. Avrupa'dan tabii ki başlıklar var ama Amerika'ya da çevrildi dikkatler bugün. Yarın gelişmeleri yine aktaracağım size ama Trump'ın saat farkı var Amerika'da, mahkemeye çıkması bekleniyor. Dün yola çıktı New York'a gitmek üzere Florida'dan. Önemli gelişmeler var bu çerçevede. Aynı şekilde küresel ekonomi, OPEC artının petrol kesintisi kararının etkileri, Amerika'nın tepkileri var. Bütün bunlar içerisinde. Orta Doğu çok önemli. Özellikle Çin'in Suudi Arabistan ve İsrail arasında, İran arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesini sağlayan anlaşması çok önemli, sarsıntılar yarattı. Suudi Arabistan'dan arka arkaya adımlar geliyor. Suriye ile ilişkileri normalleştirmek ve Arap Birliği zirvesi 19 Mayıs'a alınmış gözüküyor. Türkiye seçimlerinden hemen sonrası ve Suriye Devlet Başkanı'nı davet edecekleri haberleri. Mısır'la Suriye diplomasisi hızlanmıştı. Gerçekten Arap coğrafyasında çok çarpıcı gelişmeler oluyor. Rusya'nın tabii ki Türkiye ve Suriye'yi uzlaştırmak üzere İran'la birlikte kolları sıvadığını biliyoruz. Bugün program konuğum gazeteci yazar Hüsnü Mali olacak. O trafiği Arap medyasından da çok iyi takip ediyor. Ondan son bilgileri, son gelişmeleri de alacağız ve değerlendirmelerini alacağız. Orta Doğu'da neler oluyor sorusuna yanıt olarak Orta Doğu'dan da pek çok başlık var. Bugün sizinle paylaşacağım. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabı Radyo Sputnik'e katılmanız bizi kolaylıkla dinlemenizi sağlayacak. Kaçırırsanız canlı yayınları daha sonradan ses dosyası yükleniyor. Akşam saatlerinde dilediğiniz zaman dünya özetlerimizi ve konuklarımıza söyleşilerimizi de dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım eksene.
Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Kıskacı genişletmişlerdi ve bu çerçevede de çatışmaların sokak sokak, cadde cadde devam ettiğini, Ukrayna ordusu sürekli bölgeye tahkim yaptı, Batı medyasında sembolik önemi var denildi ama hiç öyle olmadığı anlaşılıyor. Bahmut'un Ukrayna adına kaybedilmesinin operasyonda bir dönüm noktası olacağını askeri yorumcular dile getiriyorlar. Göreceğiz hep beraber. Son gelen bilgilere göre özellikle Wagner güçleri o bölgede müzisyenler diye anılıyor. Tren yolu istasyonunu kontrol altına almış durumdalar. Zelenaya Caddesi, Mira Caddesi, burada sivillerin, kalan sivillerin tahliyesini gerçekleştirdikleri bilgileri var. Sanayi bölgesi aynı şekilde, doğu kesimleri, yani bu çember kapanıyor ve Ukrayna ordusu da batı bölgelere çekilmiş durumda. Çekiliyor ama Rus Telegram kanallarında Ukrayna ordusunun karşı saldırıya geçeceği yolunda haberler var. Birçok bölgede geçeceği yolunda haberler var. Gerçi bu ne kadar gerçekçi onu da tam bilemiyorum. Karşılaştırmalı baktığımda Avdiivka bölgesinde örneğin Ukrayna ordusunun 53. Tugay'ın yarıdan fazlasının yok edildiği yolunda bilgiler geliyor. Ama karşı saldırı haberleri yoğunlaşmış durumda. Zelenski de böyle açıklamalar yapmıştı. New York Times'a da Ukrayna'nın artık karar niteliğinde, karar verici olacak bahar karşı saldırısına hazırlandığı yolunda haber yer aldı. Aynı şekilde Rusya ve müttefik güçleri Donbas Cumhuriyetlerinin de bu saldırıya hazırlandığı bilgileri var. İstihbarata göre Rus Telegram kanalları tüm yönlerde bir saldırı beklendiğini dile getiriyorlar. Efendim, Kırım Başkanı Sergey Aksenov bu arada bir açıklama yapmış. Misilleme hızlı, gösterici, yıkıcı olmalıdır. Terör rejimi geçmişte kalmalıdır dedi Zelenski yönetimi için. Tabii en son Vladlen Tatarski öldürülmüştü St. Petersburg'da. Bir kadın kullanılarak bu terör eylemi olarak Rusya'da nitelendirildi. Çok enteresan, Batı medyasında özellikle Bellingcat gibi medya grupları savaş blokçusu olarak anılan bu ismin öldürülmesinin çok normal olduğunu, artık işler batıda bu raddeye varmış durumda. Gazeteciler sahada, çatışma alanında haber yapan blok hazır. Blokçular tabii ünlü bu tarz çatışmalarda artık. Bunların ölümünün normal olduğunu söyleyebiliyorlar. Öyle evrensel bir gazetecilik, ifade, düşünce özgürlüğü falan bunlar pek kalmış gibi gözükmüyor. Bu arada da tabii Yekaterinburg'da Rusya'nın tank fabrikasının göbeğinde araştırma yapan Wall Street Journal muhabirinin de onlar ama gazeteci olarak Rusya tarafından salıverilmesini istiyorlar. Böyle ikili bir durum var. Artık her şeye de zaten yansıyor. Bu saldırının faili Darya Trepova bu arada mahkemeye çıkartılıyor bugün. Rusya lideri, Rus savaş blokçusu, savaş muhabiri Tatarski'yi cesaret madalyasıyla ödüllendirdi. En son gelen bilgiler burada. Ukrayna bizim parmağımız yok diyor ama Darya Dubina suikastiyle çok benzerlik taşıyor. Burada da bir kafede, St. Petersburg'da Patriot kafede düzenlendi bu bombalı saldırı. 32 kişi de yaralandı bu arada. Bayağı bildiğiniz oraya giden siviller yaralanmış durumda. Amerikan yönetimi bizim kim sorumlu olduğunu bilmiyoruz, kimin sorumlu olduğunu diye açıklama yapmış durumda. Rusya içerisinde böyle saldırılar özellikle aşırı milliyetçi grupları, yasaklı grupları kullanarak düzenleniyor maalesef. Evet, Rusya'da Putin Devlet Konseyi Başkanlık Divanı'na başkanlık etti. Daha ziyade sanayinin geliştirilmesi, bu yaptırımlar uzun süre devam edecek konulu, temalı bir toplantı olduğu anlaşılıyor. Askeri cephede ise Belarus'a İskender M füzeli sistemleri sevk edilmiş. Sergey Shoigu duyurdu bunu. Bu konuda tabii bunlar aynı zamanda konvansiyonel ve nükleer füzeler fırlatabilen sistemler ve bunların yerleştirilmesi kararı misilleme kararı olarak alındı. Britanya'nın Ukrayna çatışmasını nükleerleştirmesi, yani seyreltilmiş uranyumlu mühimmat kullanılması kararı alınması sonrasında. Belarus'ta bu arada saldırı bekleniyor. İstihbarat ve ordu teyakkuz halinde, savaşa hazırlık durumuna dair denetim de yapıldı. Her ihtimale karşı böyle bir şey geliştiriliyor. Aleksandr Lukashenko bu hafta Rusya liderliğiyle birlik devleti görüşmeleri olacaktı. Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı'yla görüşme gerçekleştirmişler. Rusya cephesinde bunlar var. Zelenski ise Amerika'dan bir parlamento kongre heyetini ağırlıyor. İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner varmış. Bu arada Mike Pompeo, eski Amerikan Dışişleri Bakanı, Trump'ın Dışişleri Bakanı, Trump bu krizi çözerim diyor ama eski Dışişleri Bakanı Kiev'de efendim. Onu ağırlama görüntüleri vardı. Şimdi tabii askeri bağlamda bu çatışmanın gidişatı, Ukrayna'ya çok fazla silah verildi ama bu silahlar Batı'da silah stoklarını tükettiği tartışmalarını Batı medyasından yine ben size aktarıyorum. Ayrıca bu yeni nesil F-35 uçakları Amerika'nın, bunlarla ilgili tartışmalarda yoğunlaşmış durumda. Air Force Time bir haber toplamış Amerika'da. Bu yeni nesil özellikle F-35 Lightning II uçaklarının pilotları Rusya sınırları yakınlarında hava sahasında devriye görevi yerine getirirken S-300 hava savunma sistemlerinin aldatıcı eylemlere başvurduklarını, dijital saklanma sistemi kullandıklarını, tespit ettiklerini kendileri gözleriyle görüyorlar, söylüyorlar. F-35'lerle ilgili çok fazla tartışma var. Motorunda sorun olduğu söyleniyor. Pek çok şey havada dolaşıyor. Ama Ukrayna'ya tabii savaş uçağı tartışmaları üstü örtüldü. Amerika vermeyeceğiz dedi Biden ısrarla. Ama başka ülkeler, Avrupa ülkeleri, özellikle ellerindeki MiG'leri, yani Sovyetlerden kalma uçakları vermeye başlamışlardı. Şimdi Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na göre 3 MiG-29 Tugay'ı ve 2 Su-27 Tugay'ı bulunuyormuş Ukrayna'nın elinde son verilenlerle ilgili. Yaklaşık 200 savaş uçağı az değil açıkçası, bu verilen bilgiler doğruysa eğer. Ama mühimmat sıkıntısı çok. Ukrayna Generali Krivonos, NATO ülkeleri yeterli mühimmat sağlamıyor diyorlar. Bu karşı saldırı bu açıdan önemli deniliyor Batı medyasında. Eğer başarısız olursa Ukrayna artık mühimmat verilmesinin kesileceği, işte yazın ya da sonbahar en fazla o kadar verebilecekleri bilgileri var. Amerika'da eski Amerikalı askeri bu yıl Ukrayna'da paralı askeri olarak görev yapmış John McIntyre da demiş ki Ukraynalı askerler ellerine geçen silahları suçlulara satıyorlar. Ben tanıklık ettim diye de konuşmuş, böyle enteresan bir durum. Amerikalılar bunu Kiel Dünya Ekonomi Enstitüsü hesaplamış efendim. Bir rapor yapmış. Amerika Ukrayna'da askeri ne kadar harcama yaptı. İnanılmaz ama 46 bu şeyler silah ve teçhizatı kapsamıyor. Toplamda 114 milyar dolardan bahsediliyor ama bir kıyas yapmışlar. Kore Savaşı'na 1950-53 3 yıl içerisinde 138.2 milyar dolar harcamış Amerikalılar. Vietnam'da bu 90.9 milyar dolar. Afganistan'da 43.4 milyar dolar. Ukrayna'da ise sadece bir yıl içerisinde 46.6 milyar dolar para harcamışlar. Bayağı yüksek, yüklü bir miktar. En son Lockheed Martin şirketine 4.5 milyar dolarlık bir füze sözleşmesi Amerikan ordusu imza atmış. Hellfire füzeleri için 4 yıllık bir sözleşme bu. Bir yandan da tabii savaş sanayileri yenileniyor. Zaten Amerika ve NATO Rusya sınırlarındaki ilerleyişini sürdürmeye devam ediyor. Durdurak bilmiyorlar her yeri kaplamak bakımından. Bugün NATO'nun 31. üyesi Finlandiya oldu. Brüksel'de bayrakları göndere çekildi. Türkiye geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bir takım sonra şartları da tabii ortaya konulmuştu. Üçlü mutabakat yapıldı ama çok da olumlu bakmadıklarını söylemişti. Tabii Türkiye'nin kendi ulusal çıkarları çerçevesinde gördüğü konularda şartlar ortaya konulmuştu. Finlandiya malum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onayı çıktı. Ve bugün Amerika'ya Kuzey Atlantik Anlaşması'nı saklayan, koruyan, koruyucu, saklayıcı olarak 1949 tarihli üyeliği, Finlandiya'nın üyeliğini onayladığına dair belgeyi teslim etmiş durumda. Bu vesileyle tabii bir toplantı da var Brüksel'de. Finlandiya Dışişleri Bakanı da katılım belgesini imzalamış durumda. Artık 31. üye olduğu kesinleşmiş vaziyette, ittifakı daha güçlü kılacak savunma deniliyor ama Finlandiya tarafsızlığını bu şekilde yitirmiş oluyor. Ön cephe ülkesi olarak Rusya'yı sıkıştırma hamlelerinde Finlandiya yerini almış durumda. Her ne kadar bu konuda çok çaba harcayan iktidar son seçimlerde genç kadın lideriyle seçimleri kaybetmiş olsa da artık durum böyle. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'la bu vesileyle görüşecek Brüksel'de. Ne konuşacaklar bilemiyorum ama bu toplantının marjında diyelim bir görüşme gerçekleştirecekleri bilgisi var. İsveç'ten de yeter artık biz de bütün şartları yerine getirdik, bizim de üyeliğimizi onaylayın diye yine çıkışlar geliyor. Tabii işler biraz daha karışık gözüküyor ama özellikle Temmuz ayında ki yeni NATO zirvesine kadar Türkiye'den bir onay beklentisi var. İsveç'ten de göreceğiz, olacak mı olmayacak mı. En son Kur'an yakma meseleleriyle İsveç işi zora girmişti. Bu konuda 5 kişi gözaltına alınmış. Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm'daki Büyükelçiliğin önünde Kur'an yakma olayıyla alakalı. Ama öte yandan da Şubat'ta polisin aldığı Kur'an yakma eylemlerini yasaklama kararını mahkeme bozmuş. İsveç yargısı da kendine göre çalışıyor tabii ki. İşi de zorlaştırıyor bu anlamda. Ama İsveç'ten çok tabii Finlandiya'nın üyeliğinin önemli olduğunu belirtmek gerekiyor. Bugün Rusya'da tabii sürekli olarak saldırgan bir ittifak olarak ve sürekli genişleyen bir ittifak olarak artık değerleri ne kadar konuşmak gerekiyor? NATO'nun ne değeri kaldı ben doğrusu bilemiyorum iddia ettiği değerler bakımından ama Moskova'da Amerikan Büyükelçilik binası önünde protesto gösterileri var. NATO'yu durdurun, yaşlıları ve çocukları katleden NATO'yu istemiyoruz sloganları atılmış durumda. Kremlin'in tabii tepkileri var. Finlandiya'nın üyeliğiyle genişlemenin Rusya'nın güvenliğine yönelik bir saldırı niteliği taşıdığı Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov tarafından dile getirildi. Ulusal çıkarlarına yönelik bir saldırıdır bu dedi. Bu şekilde algılıyoruz. Bizim güvenliğimizi sağlamak adına taktik ve stratejik karşı önlemler alma mecburiyetinde bırakıyor. Saldırgan olan taraf, yayılmacı ve genişlemeci olan tarafla savunmacı olan taraf arasındaki farka bakmak lazım herhalde burada. Finlandiya'da neler olacağı tabii NATO'nun Finlandiya topraklarını ön cephe olarak nasıl kullanacağına bağlı olarak değişecek diyor Dmitri Peskov. Oraya ne yerleştireceklerine bağlı diyor. Buna göre biz de tedbirleri alacağız diyor Rusya Kremlin sözcüsü. Kuzeybatı'da askeri potansiyelin güçlendirileceği yolunda da açıklamalar Rusya Federasyonu'ndan gelmiş durumda. Tabii burada dediğim gibi NATO'nun üyesi olarak Finlandiya'ya konuşlandırılacak kuvvetler ve teçhizatın niteliği belirleyici olacak efendim. Evet, küresel çerçevede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı da Rusya Federasyonu'na geçmiş durumda. 5 daimi üyeden birisi Rusya Federasyonu ve Rusya etkin çok kutupluluk temasını işliyor dönem başkanlığı sırasında. Bu tabii ben aktardım size Avrupa Birliği ve Ukrayna'dan işte 1 Nisan şakasıydı, şuydu buydu gibi açıklamalar geldi. BM şartından yola çıkarak Ukrayna harekatı gerekçe gösterilerek bu da tepki gösterildi. Ya şimdiye kadar Amerika ya da Avrupa hangi ülkeleri işgal etmedi? Hangi ülkelere BM şartının dışına çıkarak hangi operasyonları düzenlemedi ki? Dolayısıyla nereden çıkıyor bu yakıştırmalar diye insanlar sorguluyorlar, geçmişi unutmayanlar. Dünya düzeni bu şekilde. İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri üzerine kurulmuş 5 daimi üye belli dengeleri gözetmek için var. Ama tabii biz Amerikan yönetiminin bunu değiştirmeye, BM yasalarını kendisi çiğnerken başkalarına hesap sormaya çalışan eğilimlerini yakın tarihten biliyoruz. Şimdi buna karşı tabii Rusya bu koltukta görevi üstlenmiş durumda. Özellikle Tepki de gösterdiler Avrupa Birliği'nden açıklamalara. Avrupa Birliği'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'yle bir alakası yok bir kere. Nereden çıkıyor? Avrupa Birliği'nin de yani Avrupa Birliği'nin içerisindeki belli ülkeler BM daimi üyesi Güvenlik Konseyi'nin, onun dışında bir alakası yok diye belirtiyorlar. Şimdi bu çerçevede tabii açık oturum yapılacak 24 Nisan'da. Çok taraflılık, yeni dünya düzeni ve etkili çok taraflılık vurgusu yapılıyor burada. Ana hatlarının tartışılması amaçlanıyor 24 Nisan'daki toplantıda. Bu konuda Rusya'nın daimi temsilcisi Vasili Nabenzia açıklamalar yaptı. Sergey Lavrov bu arada bu toplantılarda aktif olarak, bunların düzenlenmesi 25 Nisan'da örneğin Orta Doğu konulu bir toplantıya başkanlık edilecek. Pek çok şey planlandığı anlaşılıyor. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova da açıklama yaptı. Amerika ve Britanya'ya atıfla diyor ki bazı ülkelerin BM'yi münhasıran kendi çıkarlarına tabi kılmaya, gelecekte BM merkezi uluslararası ilişkiler sistemini tamamen baltalamaya, onun yerine kurallara dayalı yani kimin kuralı, neyin kuralı tabii, kavramını koymaya yönelik aktif girişimlerinin tırmandırdığını ifade ediyor. Buna kimsenin kurallara dayalı düzeni kimsenin kabul etmeyeceğini anımsatıyor. Bu arada BRICS Liderler Zirvesi için bir tarih verildi Rusya'dan. Tataristan Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'na bağlı. Buranın başkenti Kazan'da 2024'te BRICS zirvesi düzenlenecek. Küresel Güney Art diye adlandırabiliyoruz. Kremlin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov yürütecekmiş bu işle ilgili girişimleri. Evet, Lavrov'un bu arada Rusya Dışişleri'nin web sitesinde yayınlanan röportajı var. Burada Avrupa Birliği'nin Rusya Federasyonu'nu tamamen kaybettiği saptaması yapılıyor. Uluslararası planda yalnızlaştırmaya çalıştıkları söyleniyor. Bunda pek başarılı olamadıkları bağlamda da Afrika ile ilgili örnekler vermiş. Afrika'da aynı zamanda Temmuz sonunda Afrika ülkeleriyle St. Petersburg'da bir Rusya-Afrika zirvesi olacak. Bunu torpillemeye çalışıyorlar diyor. Ama Sovyetler Birliği geleneği Afrika'da sömürgecilikle mücadelenin Afrika'da daha farklı algılandığının altını çizmiş. Biz daha farklıyız. Onlar gibi gündem dayatmıyoruz, ajanda dayatmıyoruz. Devletler arası ilişki, hukuk, eşitlik, karşılıklı saygıya dayalı bu ilkeler çerçevesinde kuruyoruz diyor. Evet, Kuzey Akım meselesi. Washington Post'ta yine bir haber var. Bu 5 adam, 1 kadın ve 1 yat. tutmadı pek bu. Hakikaten olağan fail. Belli Kuzey Akım hattını bitireceğiz diyen Biden yönetimi de hakikaten bitti bu arada. Eylül ayındaki terör saldırısıyla Almanya'nın sivil altyapısına Seymour Hersh detaylarını yazdı. Yazınca birdenbire karşı anlatılar belirdi. En son işte Avrupalı politikacılar Washington'a konuşmuşlar, yetkililer. Yani çok da bu anlatı olmadı ya hani falan diye. Şimdi işte Polonya ile Ukrayna bir takım askeri şeyler de olabilir gibisinden böyle laf yuvarlayan ama temelinde kimse ikna olmadı diyen bir yazı yayınlamışlar. Ama kimse de hevesli değil çünkü fazla zaten BM Güvenlik Konseyi'nde soruşturma reddedildi. Batılılar istemediler soruşturmak böylesine bir sivil altyapıya saldırıyı. Dolayısıyla çok da Avrupalı yetkililer şey diyor Washington Post'a, yani çok derine inip rahatsız edici cevaplar bulmakta pek bir fayda görmüyorlar. Hakikaten çok komik bir yazı. Gerçekten insan sürekli olarak yani 5 adam, 1 kadın, bir bunlar Ukrayna yanlısı, biz bu patlatalım deyip bir yatla açılıyorlar filan böyle. Hakikaten komedi. Şimdi de onun üzerine efendim Polonya'da olmuş olabilir gibi gibi bir takım şeyler dönüyor. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjártó, söyleyemiyorum da ismini, demiş ki Kuzey Akım patlamalarının uluslararası biçimde soruşturulmaması çılgınlık demiş adam. Yani hakikaten bu olacak iş değil. Budapeşte de bir LNG, sıvılaştırılmış likit gaz, doğalgaz, likit doğalgaz zirvesi düzenlemişler. Bağımsız ve tarafsız bir soruşturma gerekiyor. Kritik bir şey bu. Aynısını Amerika'da olduğunu, Amerika'da kritik bir tesise böyle bir saldırı yapıldığını bir tahayyül edin demiş adam. Çılgınlık bu böyle bir şeyin soruşturulmaması ama ne yapacak Almanya yani arkasında Amerika'yı görünce ne yapacak? Yani hakikaten çok acayip. 21. yüzyılın en önemli terör saldırılarından bir tanesi. Çok çok büyük bir olay ve bu şekilde geçiştirilmesi daha da çarpıcı. Bu arada Alman şirketleri Allianz ve Münih RE onlar kuzey akım hattı için sigortalamaya devam ediyorlarmış. Hani belki Rusya'yla işler düzelirse hattın devamı olabilir anlamına mı geliyor? İlginç, Reuters'ta böyle bir haber var. Bunu da not etmiş olayım. Almanya, Kazakistan bu arada Rusya'nın Druzba boru hattı üzerinden Almanya'ya petrol tedarikini 100 bin tona çıkartmayı planlıyormuş. Enteresan. Nasıl oluyorsa oluyor. Scholz Almanya Başbakanı Romanya'ya gitti. Bükreş'te Moldova ile beraber üçlü bir görüşme yaptı. İşte Rusya'ya karşı koruma gibi böyle temalar, istikrar temaları. Pek istikrar uzak gözüküyor. Almanya'da irili ufaklı pek çok gösteri yapılıyor. Barış çağrıları bizzat SPD, Scholz'un partisi içinden gelmişti. Dün aktarmıştım size. Ama zaten Annalena Baerbock, Dışişleri Bakanı, Alman seçmenleri ne düşündüğü beni ilgilendirmiyor demişti. Böyle bir durumdayız. Paris'te tabii emeklilik reformuyla katlanan hoşnutsuzluk 13 Nisan'da süresiz çöp toplayıcıları, temizlik emekçilerinin süresiz greviyle devam edecek. Macron kararlı, ben bu yasayı çıkartacağım diyor. Tabutta emeklilik diye anılan 43-44 yıl çalışma gerektirecek çöp toplayıcıları da 13 Nisan'dan itibaren süresiz greve gidecek. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'yu da bilgilendirmişler ki o da destek veriyor bu greve. Tabii başka 6 Nisan'da da ülke genelinde grevler var. Onu da eksik etmemek gerekiyor. Fransızlar, Macron yönetimi ise ortalık birbirine girmişken yaşamı sonlandırma modeli, bir bu konuda bir komite oluşturulmuş. İşte hukukçular, şunlar, hekimler, mekimlerden. Onlar ötenazi ve intiharı da kapsayan, tabii gençler için söz konusu değil, büyükler için bunu yasallaştırmakla iştigal ediyor. Evet, Amerika bu tabii asıl yarın saat farkı var çünkü Amerika ile, ama Amerika'da ilk defa bir başkan mahkemeye çıkıyor efendim. Bu 2016'da bir porno yıldızına avukatının ödediği para üzerinden iddianame kabul edildi Manhattan'daki bölge mahkemesinde. Dün akşam saatlerinde New York'a uçtu, Florida'da Mar-a-Lago malikanesinden. Amerika saatiyle 2.15, işte bir 7 saat yanılmıyorsam saatler ileri geri alındı ama bu akşam saatlerinde mahkemeye çıkacak. Donald Trump tabii suçsuz olduğunu muhtemelen söyleyecek. Tabii bu tartışılıyor Amerika'da çünkü yargının siyasallaştırılması, 2024 başkanlık adaylığı var. Eski ulusal güvenlik danışmanı bizzat kovmuştu görevden John Bolton. Bu eğer yani bu işler bu şekilde görülürse Trump'ın kampanyası için roket yakıtı anlamına gelebilir diye bir değerlendirme yapmış durumda. Biden pek karışmak istemiyor bu işlere. Daha ziyade işte New York'ta tabii Trump yargılanırken büyük geniş güvenlik önlemleri alındı. Bir olay çıkması olasılığı olur mu diye Biden New York polisine güveniyorum diye bir açıklama yapmış durumda. Böyle bir Trump'a ne olacak? Bir şey olmayacak aslında bugün. Muhtemelen suçsuzum diyecek ve tutuksuz herhalde kalkıp, yani herhalde tutuklamazlar Trump'ı diye düşünüyorum anlaşmada yapıldıktan sonra. Ama tabii kampanyasında bol bol mağduriyet temasını işleyecek. Bolton haklı gibi gözüküyor bu değerlendirmesinde. Evet, bir de Amerika'da Kamala Harris'in bu cuma günü, ben bunu atlamışım, Zambiya Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde de bu Trump meselesi gündeme gelmiş. Kamala Harris yani bu ceza davası, ben bunun hakkında yorum yapmak istemiyorum demiş ama Zambiya lideri Cumhurbaşkanı Hichilema bu konuda yorum yapmış ve Trump iddianamesi partizan gerilimleri kendi ülkesindeki yolsuzluklarla karşılaştırmış. Gerçekten enteresan. Amerikan demokrasisi açısından enteresan. Afrikalı liderler Amerikan başkan yardımcısını ağırlarken Kamala Harris'i böyle değerlendirmeler yapabiliyorlar. Evet, Amerikan politikalarında bir de Tayvan lideriyle Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin görüşmesi. Transit ziyaret yapıyor Tayvan. Çin'in tepkileri yüzünden Sai Ingwen. Aslında Guatemala ve Belize'ye gidecek. Çünkü Honduras artık Çin'i tanıyor. O yüzden 12'ye düştü Tayvan'ı tanıyanlar. Şimdi Amerika'ya uğrayacak Los Angeles'ta Temsilciler Meclisi. Eski Başkan Pelosi de geçen yaz Tayvan'a korsan iniş yapmıştı, hatırlayacaksınız. Tabii Amerikalılar bir yandan Çin'e karşı papatya falları açarak hazır olmak lazım diyerek sadece Ukrayna üzerinden Rusya'yla değil Çin'le de çatışmanın düşünce kuruluşları, gazeteciler, hatta bunları yazıyorlar da çok böyle kelli felli gazeteciler, Çin'in lider olmasını asla kabul edemeyiz, hemen önlemler almak lazım şeklinde telkinlerde bulunuyorlar. Pasifik'te Amerika'nın yığınağa devam ettiğini, Filipinler'de 4 yeni üsse Amerikan askerleri konuşlandırılacakmış Pentagon'un açıklaması. Şahane görüyorsunuz yani dünya çatışması bakımından. Güney Kore ve Japonya ile birlikte bu arada ortak tatbikat yine gerçekleştirilmiş. Japonya militaristleştiriliyor, Koreler sıkıştırılıyor. Filipinler'de askeri üsler tahkim ediliyor. Bana sorarsanız tam böyle Çin'in denizden ablukası için her türlü adım atılıyor. Ama tabii Çin yönetiminin de Moskova ile yaptığı önemli anlaşmalar olduğunu aktarmıştık geçen haftaki Moskova zirvesinde. Evet, bu arada mali açıdan da durumlar çok parlak değil aslına bakarsanız. Bu Credit Suisse, Amerika'da banka iflasları Avrupa'ya yansımıştı. İsviçre'nin en eski bankalarından Credit Suisse batıyordu ve rakibi UBS tarafından alınmıştı, devralınmıştı. Şimdi iş gücü küresel çapta %20-30 oranında azaltacaklarmış iş güçlerini. Petrol alarmı tabii ki verilmiş durumda. Ben aktardım size. Önceki akşam OPEC üyesi ülkeler ve OPEC artı grubu arka arkaya Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Cezayir, Kazakistan, Umman, Irak hepsi indirime gittiler. Sadece Körfez bölgesi 1 milyon varilden fazla, ama totalde çok daha fazla tabii ki, hepsini topladığınız zaman Brent petrolün varil fiyatı artışta. Maalesef bize olumlu yansımıyor bütün bunlar. Amerikalılar OPEC ülkelerinin, OPEC artının petrol üretimini kısma kararını makul değil diye değerlendirmişler. Rusya da buna dahil. Suudi Arabistan Rusya cephesi ise piyasa koşullarıyla alakalı olduğunu dile getiriyorlar. Janet Yellen, Hazine Bakanı, OPEC artının hamlesi küresel büyüme için olumlu değil. Ama Biden olumlu değil demiş, ama Biden o kadar da kötü değil diye bir açıklama yapmış bugün. Yani ciddi alırsanız tabii ki böyle bir çerçeve var efendim. Şimdi öte yandan Orta Doğu'dan başka bir sürü haber var, ama önce son olarak bu konuda Türkiye-Rusya ilişkileri bakımından Dışişleri Bakan Yardımcıları Moskova'da tahıl meselesini görüştüler. Tahıl anlaşması 60 gününe yenilendi, sonrası meçhul ve tabii ki Türkiye'nin büyük çabaları var. Fakat Fransız-Hollanda ortaklığı Louis Dreyfus şirketi 1 Temmuz'dan itibaren Rusya'ya tahıl sevkiyatını durduracağını bildirmiş. Yani tahıl anlaşmasının bir süre sonra devam edip etmeyeceği hakikaten tartışmalı diyebiliriz. Bugün asıl görüşme birazdan Hüsnü Mali ile kayıt yaptık. Kendisinin zamanı el vermediği için çok kısa bir süre önce konuştuk kendisiyle. Tam da Rusya, Türkiye, İran, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde Moskova toplantısı bugün yapılıyor. Görüşmeler başlamış durumda. Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Murat Akçapar katılıyor. Mihail Bogdanov Rusya tarafından, Ali Asgargaci İran'dan görüşmeler yapılıyor. Tabii buradan ne çıkacak? Türkiye'deki seçim süreçleri bu işleri etkiliyor, ama Çin arabuluculuğunda İran ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkileri tesis anlaşması bütün resmi değiştirmiş gözüküyor. Suudi Arabistan, çünkü Reuters'ın ve artık dünyaya da yansıdı, Beşar Esad'ı 19 Mayıs'ta yapılacak kuvvetle, muhtemel 19 Mayıs diye söyleniyor, Arap Birliği zirvesine davet edecek. Şam'daki elçilik açılacağı haberleri önceden gelmişti zaten. Bir yandan da geçen hafta sonu Mısır'la Suriye arasında müthiş bir diplomasi trafiği gerçekleşmişti. Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi Cidde'ye gidip pazar akşamı sahur yapmış Muhammed Bin Salman'la. Hakikaten böyle acayip bir resim oluşuyor. Bu arada Anthony Blinken'ın Körfez ülkelerine mektup yazıp aman Esad'la ilişki kurmayın diye uyardığı, fakat Körfez ülkelerinin bu uyarıyı çok dinlemedikleri gibi değerlendirmeler var. Tabii Suriye sahasında İsrail'in özellikle İran gerekçesiyle Suriye'ye saldırıları devam ediyor. Şam'da yine bir hava saldırısı düzenlediği, hava savunmasının da sıkı çalıştığı bilgileri geliyor. İki sivilin hayatını yitirdiği yalnız bilgileri var. Bir kısmını durdurmuşlar füzelerini anladığım kadarıyla. Amerikalılar da Suriye sahasında İran güçleri, Amerika işgalci pozisyonda her ne kadar PM yetkilileri Amerika'yı saymazsa da. Akdeniz'deki USS George W. Bush Baba Bush'un adına uçak gemisinin özellikle Suriye kıyılarına yakın bölgelere konumlandığı yolunda haberler var. Oralardan İranlıları vurmak mı söz konusu olacak onu bilmiyoruz, ama İran devrim muhafızları artık Suriye'de bizim konuşlu güçlerimize saldırılarını artırdıklarını gördük diyor. BM sözcüsü Amerikan askeri yok ki Suriye'de gibi bir açıklama yapmıştı geçen hafta. Amerika tarafından yalanlanmış, enteresan. Evet, bir de bir IŞİD liderini öldürmüş Amerikalılar. Ait Ahmet El Ceburi kimdir nedir çok anlayabilmiş değilim, fazla da detay vermediler ama biz Suriye'deyiz çünkü IŞİD'le savaşıyoruz demek için arada böyle operasyonlar yapılıyor efendim. Evet, ve son olarak Amerika'nın İran'ın nükleer programını dondurmak için İsrail'le bir süredir tartışmalar yürütüyor haberleri var, ama Çin diplomasisi Orta Doğu'da aldı başını gitti ve bunun yankılarını görüyoruz. Şimdi çok kısa bir süre önce Hüsnü Mahalli ile konuştuk. Neler oluyor? Türkiye'ye nasıl yansıyacak? Türkiye'den sürpriz bir adım gelebilir mi Suriye konusunda? Bütün Arap coğrafyası, Suriye'nin Arap coğrafyasına geri dönüşüyle bu konuları konuştuk. Şimdi hemen onu yayınlıyoruz.
Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon attığın diğer ucunda gazeteci yazar Hüsnü Mahalli var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ediyorum Hüsnü abi, katıldığınız için Eksen'e. Özellikle Orta Doğu'da son derece kritik zamanlardan geçiyoruz. Şimdi tabii Türkiye seçim sürecine gidiyor ve bütün gözlerde aylardır işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle diğer liderlerin ardından Orta Doğu'da Esad'la da görüşmeye yeşil ışık yakmasından beri. Türkiye-Suriye görüşmelerine çevrilmiş durumda. Rusya tabii arabuluculuk için uğraşıyor. Bugün ayrıca Moskova'da da bir toplantı var. Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde savunma bakanları görüşmüştü Aralık sonunda. Diğer yandan tabii Suriye'nin talepleri var Türkiye'den ve ısrarcı gibi görünüyor. Bir yandan da Arap dünyasına Suriye geri dönüyor mu sorusu giderek güçlendi. Önce oradan başlayalım. Suriye'nin Arap dünyasına geri dönüşü artık kesinleşti diyebilir miyiz? Suudi Arabistan'ın aldığı kararlarla neler oluyor bu çerçevede?
Tabii bütün bunların başlangıç noktası, yani son dönem başlangıç noktası Çin'in arabuluculuğuyla Suudi Arabistan'ın ve İran'ın barışması. Az önce, yani 5 dakika önce bir arkadaş bana mesaj attı. Önümüzdeki perşembe, yani 2 gün sonra Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile İran Dışişleri Bakanı Pekin'de, şimdi komik tarafı bu, Pekin'de bir iftar yemeğinde buluşacaklar.
Çok
bu
iyi.
Tabii çok enteresan. Yani işin tabii sembolik tarafı biraz şey bırakıyorum. Ama Dışişleri Bakanlarının buluşmasından hemen sonra büyük olasılıkla bayramda bir hafta ya da 10 gün sonra, öyle hesaplanıyor, reisi İran Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'a gidecek. Bu olağanüstü önemli bir hikaye. Yani olağanüstü bir hikaye. Şimdi buna öbür iki ayağı var. Suudi Arabistan'ın Suriye ile barışması. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan bayramdan hemen sonra, büyük ihtimalle bayramın 3. günü diyorlar, Şam'a gidiyor. Şimdi bu da çok enteresan, ama daha enteresan olan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad'ın Kahire'ye gidişi ve buna bağlı olarak Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin her an ama büyük olasılıkla ay sonu, bu ay sonu Şam'a gideceği ya da tersi Esad'ın Kahire'ye gideceği yönünde bilgiler var. Şimdi bu dört bilgiyi bir araya getirdiğimizde son noktayı vuralım bilgi olarak tabii. O da Sisi'nin dün değil evvelsi gün gece, pazar gecesine geç vakit atladı. Suudi Arabistan'a gitti ve Prens Muhammed Bin Selman'la buluştu.
Bir sahur olmuş galiba değil mi?
Aynen sahura katıldı. Sahura katıldı. Dolayısıyla bu da çok enteresan. Yani çünkü Mısır ve Suudi Arabistan iki ayak birlikte gidiyorsa bölgede, bu çok çok önemli. Şimdi Mısır sözde tabii Suudi Arabistan sermayesine kapıları açtı. Sonuna kadar kapıları açtı. Mısır yönetimi varlık fonunda bulunan çok önemli bir takım kurumları, ki bunlar büyük bölümü orduya bağlı. Yani Türkiye'de de vardı ya bir zamanlar OYAK gibi. Birçok kurumu özelleştirerek Suudi Arabistan sermayesine devredeceği yönünde bilgiler gelmeye başladı dünden itibaren. Ama tabii en önemli şimdi hikaye, Suudi Arabistan ve Mısır anlaştıysa bu da Suriye'yi ilgilendiren boyutuyla şimdi söylüyorum. Eğer Sisi gelecekse Şam'a, bu da şu demektir. Ya da Esad Şam Kahire'ye gidecekse bu da şu demektir. 19 Mayıs'ta Riyad'da Suudi Arabistan'da toplanacak Arap Liderler Zirvesi'ne artık Esad'ın katılması kesinleşti diyelim. Şimdi bütün bu anlattıklarım hepsini ana başlık olarak kabulersen, alt başlıklarının tümü Türkiye'yi ilgilendiriyor. Tümü ama Türkiye'yi ilgilendiriyor diyebiliriz. Ama biz Türkiye'de görüyorsun, işte seçimdir, meşimdir, Erdoğan aday olabilir mi, olamaz mı, YSK ne yapar, ne yapmaz gibi tartışmalarla cebelleşip duruyoruz.
Peki şimdi bir de geçtiğimiz günler çok konuşulmadı aslında, ama geçtiğimiz günlerde Antony Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı, Körfez ülkelerine başta Suudi Arabistan olmak üzere aman Esad'la ilişki kurmayın gibisinden bir mektup gönderdi. Fakat bu senin anlattığın süreç, sürece bakıldığı zaman bu mektup pek de etkili olmuş gözükmüyor. Sözü dinlenmiş gibi bir resim çizmiyor doğrusu. Bunu nasıl anlamak lazım? Bu bağlamda tabii Suriye'nin de Türkiye'den talepleri var ve çok da net talepler bunlar. Bunu karşılamak mümkün mü? İkili soru olacak ama hakikaten önemli.
Şimdi birincisi Blinken'ın mektubu ile ilgili olarak yanıt geldi Körfez yönetimlerinden, Körfez ülkesi yönetimlerinden. Dediler ki tamam, sen bize böyle artistlik mi yapıyorsun? O zaman biz petrol üretimlerini OPEC artı örgütü olarak kısıyoruz. Hadi bakalım git ne yaparsan yap. Ve dünden itibaren biliyorsun 1 milyon varil civarında kısmaya gidildi. Birinci yanıt buradan geldi. İkinci yanıt da Esad'ın hani oraya çağrılmasının bir hani Türkiye ilgilendiren boyutuyla, çünkü Esad Mısır'la hareket ediyorsa ve Suudi Arabistan bunun arkasındaysa şu ya da bu şekilde, bu da Türkiye'ye hani dedin ya sen Esad'ın şartları, koşulları, Türkiye bunları nasıl karşılar? Karşılar mı, karşılamaz mı? Karşılamak zorunda. Yani başka hiç çaresi kalmadı. Kesinlikle kalmadı. Bunu net söylüyorum. Böyle 99,99 falan gibi söz konusu. Onun için Erdoğan ya bütün bunların önüne geçmek için müthiş bir baskı uyguluyor Putin'e. Abi ne olursun ikna et Esad'ı. Çabuk buluşalım. Çabuk yani bütün bunun önüne geçelim. Önce işte Dışişleri Bakanları buluşsun bu önümüzdeki hafta başında. Yani Orta Doğu'da gelen haberler böyle gözüküyor. Hemen peşinden de bir hafta 10 gün sonra ben Esad'la buluşayım. İşte nerede buluşayım çok önemli değil. Yeter ki buluştur bizi. Bununla tabii hem bu demin anlattığım bütün sürecin önüne geçmiş olmayı, geçebileceğini düşünüyor. Ne gerekiyorsa yaparım. İşte çekilirim, giderim, İdlib'i, şunu, mültecileri hepsini çözerim diyecektir. Ama Suriye medyasından gelen haberlere bakılırsan, son 3 gündür takip ediyorum bir onun şekilde, hiçbir söze güvenmiyor. ne Suriye yönetimi ne de Arap ülkeleri yönetimleri. Yani taahhüt ben çekilirim demekle olmayacak. Hemen çekil diyecekler. İşte İdlib örneğinde diyelim. İşte İdlib'e bilmem ne falan diyecek. Yok abi kusura bakma bizim Suriye ordusu Rusya destekli. İdlib'e saldırıyoruz. Sen çekil oradan bizi bir teke tek bırak bu Nusra'yla falan filan diyecekler. Dolayısıyla bütün koşullarda Erdoğan'ın işinin pek öyle kolay olduğunu açıkçası sanmıyorum. Gelelim tekrar Blinken'a dönelim. Yine bugün bir önemli bir makalede vardı. Dolaylı bir şekilde Amerikan yönetimi demişler ki tamam kardeşim yani Suriye Arap Birliği'ne falan döner ama iki koşulla yani ikna edin Esad'ı biraz bu İranlardan uzak dursun. Nasıl İran'dan uzak dursun? İran Suudi Arabistan'la barışmışsa. Bir de böyle komik bir durum var yani. İkincisi ya bu Fırat'ın doğusuna ya işte bir formül bulalım falan gibi bir telkinde bulunduğu yönünde Körfez ülkelerine haberler var. Yani bu da bugün sabahın okuduğum şeyler açıkçası.
Peki Hüsnü abi seçime giderken tabii bir sıkışıklık da görünüyor. Erdoğan'dan bir sürpriz hareket beklemek mümkün olur mu sence?
Vallahi yani söylerler ya genellikle hani Erdoğan pragmatik falan diye. Yani Erdoğan her şeyi yapabilir. Yani zaten iş politikada görüyoruz. Çok kendine göre ki bu çaresizliğin dışa vuruşudur. Şu ana kadar yani son 15 gündür Erdoğan'ın ve iktidarının ve medyasının yaptığı her şey yanlış. Yani en son işte dünkü mesela işte elinde 200 liralar var. 200'leri millete böyle veriyor. Şimdi bu tabii iç politikada tabii böyle ama dışarıda dediğim gibi hiç kimse güvenmiyor. Gerçekten hiç kimse güvenmiyor. Yani bunu ben medyada da görüyorum. O böyle iktidarlar, Arap ülkelerinin iktidarına yakın olan köşe yazarları var. Oradan okuyoruz. Hatta ben yani açıkçası Rus medyasında da bile bir ay öncesiyle karşılaştırdığımızda çok böyle Erdoğan'ı tutar artık köşe yazılarını göremiyorum açıkçası. Eskiden yani bir iki ay öncesine kadar çok daha böyle sıcak haberler verirlerdi Türkiye ile ilgili. Yani Erdoğan'ı kollayan hadi öyle diyeyim. Mesela son 3 haftadır ben o tür yazıları falan görmüyorum Rus medyasında. O da önemli.
Son olarak bir de Suriye sahasında tabii örtülü bir Amerika-İran mücadelesi var. Amerikan üslerine son dönemde saldırılar yoğunlaşıyor. Amerikalılar hedef alıyorlar. İsrail'de aynı şekilde. Gerçi İsrail'de iç karışıklık da var ama hani İran'a özellikle hani nükleer mesele üzerinden saldırı yapmaktan böyle bir olasılıktan da söz ediyorlar. Ayrıca tabii İsrail medyasına Amerika'nın hatta en son İran'ın nükleer programını dondurmak karşılığı bir anlaşma da yansıyor öbür cepheden. Bu bağlamda İsrail'den veya ABD'den sürpriz bir hareket beklenebilir mi? Ne dersin?
Yani Amerikalılar başı belada zaten. Yani hem içte biliyorsun bir sürü kargaşa var bu Trump meselesinden dolayı. İkincisi tabii bu Ukrayna, Avrupa falan gibi bir sürü hikayeler var. Oralara girmeyeyim. Ama şey açısından, bölgesel şey açısından bakılırsa yani şu mesela Biden şunu diyor örneğin der. Ya bu İsrail Netanyahu şimdiki Netanyahu Amerika'daki Yahudilere kazık atıyor. Şimdi tersini söylüyordu Trump. Trump da tam tersini diyor. Yani Amerika'daki Yahudiler işte şeye İsrail'deki iktidara destek vermiyor falan gibi. Yani malen söylüyorum bunlara. Şimdi orada da bir kargaşa var. Yani Amerika'daki Yahudi lobileriyle ve dolayısıyla Kongre'yle, Pentagon'la, CIA'yla neyse. İsrail arasında da bir sıkıntı var. Diyalogta ve işbirliğinde bir sıkıntısı var. Bu Netanyahu'nun son davranışlarından dolayı. Dolayısıyla işte en çok yapabileceği şey her gün Şam'ı bombalıyor. İşte dün gece geç vakit yine bombaladı. Hama'yı bombalıyor, Homs'u bombalıyor, Halep'i bombalıyor. Şimdi şöyle bir tepki bekliyor. Yani Suriye'den de bana bir tepki gelsin de ben de daha büyük bir saldırı başlatayım. Böylece savaş çıksın istiyor. Tabii ki bu kendine göre doğru olabilir. Çünkü bütün bu sürecin önüne geçmek istiyor Netanyahu. Ama bunu kimse yutmuyor. Yani bunlar artık çok basit taktikler. Çünkü içeride ciddi bir tehlike var. İç savaş tehlikesinden bile söz edenler var İsrail medyasında. Hatta İsrailli yetkililer, eski başbakanlar Olmert, eski başbakan Barak ben ondan sonra Ehud Barak'tan ondan sonra başkaları yani birçok Hatta Cumhurbaşkanı Herzog'dan bile iç savaş endişelerinden söz ediyor. Düşünsene. Dolayısıyla yani bu süreç, yani atıyorum 10 gün mü, 15 gün, 20 gün bu şekilde İsrail kendi aslında bunu yürütmeye çalışabilir ama sonuç elde edemez. Başa dönüyorum. Suudi Arabistan-İran anlaşması, benim kendi şeyime söylüyorum, yani eğer olağanüstü bir gariplik olmazsa önümüzdeki 10 yılın, 15 yılın bölgesel ve uluslararası politikalarına damgasını kesinlikle vuracaktır. Ve bu yeni düzenin, yani özellikle Çin liderinin Moskova ziyareti sonrasında gelişen ve bunun dışa yansıması Güney Afrika, BRICS'ten, Şangay Beşlisi'nden ve işte Brezilya'dan, Latin Amerika'dan devamının geldiğini görüyoruz. Özellikle dolara karşı. Hadi öyle diyeyim. Ciddi gelişmeler yaşanacağını tahmin ediyorum. Türkiye bu işin neresinden, nasıl, ne olur onu bilemem. Eğer Erdoğan kalırsa biraz gariplik olur. Ama yeni iktidar gelirse, yeni iktidar yeni olduğu için çok daha rahat konuşulabileceğini, Türkiye'nin çok daha sağlıklı bir yere taşınabileceğini açıkçası tahmin ediyorum ve bekliyorum.
Peki. Çok teşekkürler Hüsnü abi. Peki. Hep beraber izleyeceğiz tabii gelişmeleri. Çok teşekkürler. Evet.
Kolay gelsin.
Eksenden bugünlük bu kadar diyoruz. Hüsnü Mahalli ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri konuştuk. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.
Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.